Kutsal Oğul. Luka 2, Matta 3, 4. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son dersimizde Kutsal Müjde'nin yani İncil kitabının çalışmasını yaparken Mesih'in doğumu ile ilgili heyecanlı öyküyü dinledik. Şimdiye kadar hiç kimse Mesih'in doğduğu şekilde doğmamıştı. O Tanrı'nın gücüyle Betlehem kentinde aynen daha önceden bildirildiği gibi bir bakireden doğdu. İsa'nın doğduğu gece Tanrı, geceyi Betlehem çevresindeki tarlalarda geçiren bazı çobanlara ışık içinde parlayan bir melekler topluluğu gönderdi. Meleklerden biri çobanlara şöyle dedi: "Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Betlehem kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir." Luka 2, 10-11.
Bugün İsa'nın nasıl bir çocuk olduğunu ve bir yetişkin haline nasıl geldiğini incelemeyi planlıyoruz. Müjde kitabı bize İsa'nın doğumundan sonra Yusuf ve Meryem'in 4 oğlu ve bazı kızları olduğunu bildirir. Çocuk İsa, Filistin'in kuzeyindeki Nasıra kentinde kendisinden küçük kardeşleriyle kalabalık bir evde büyüdü. Bildiğiniz gibi İsa'nın babası Yusuf değildi ama insanların gözünde İsa, Yusuf'un oğluydu. Yusuf bir marangoz olduğu için aynı zamanda İsa da evde yaşadığı yıllarda bir marangoz olarak çalıştı. Ve bu şekilde İsa ağır iş yapmaya alıştı. Kutsal yazılar bu konuda şunu yazarlar: İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Luka 2:52. Diğer tüm çocukların yaptıkları gibi İsa da yemek yedi, uyudu ve ders çalıştı. Ancak her şeye rağmen yine de onu diğer çocuklardan farklı kılan bir şey vardı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Farklı yanı şuydu: İsa hiçbir zaman günah işlemedi. Ağzından adil olmayan tek bir söz bile çıkmadı. 1. Petrus 2:22. O birine asla "hatamı bağışla" demedi. Wolof dilinde özür dilemek için kullanılan klişe formül. Çünkü o asla hiç kimseyi üzecek bir yanlış yapmadı. Günah işleyemezdi çünkü onda günah kökü yoktu. O kutsal bir doğaya, karaktere sahipti. Onda hiçbir kötülük bulunmuyordu. O yalnızca Tanrı'yı hoşnut eden şeyler yaptı. Bizim gibi fiziksel bir bedene sahipti ama bizim sahip olduğumuz kötü doğaya sahip değildi. Kutsal yazıların bu konuyla ilgili söyledikleri şöyledir: Başkâhinimiz, aracı, ruhsal önder, zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. İbraniler 4:15. İsa 30 yaşına geldiği zaman dünyanın kurtarıcısı olarak çalışmaya, görev, hizmet, başlama zamanı geldi. Bir gün ailesiyle vedalaştı ve Nasıra kentinden ayrıldı ve Peygamber Yahya'nın vaaz verdiği ve vaftiz ettiği yer olan Şeria Irmağı'na doğru yola çıktı. Yahya'yı hatırlıyor musunuz? Yahya, İsa'dan 6 ay önce doğmuştu. Yahya, Tanrı'nın, insanların Tanrı'nın gönderdiği Mesih'i karşılayabilmeleri ve günahlarından tövbe etmeleri amacıyla yüreklerini hazırlayabilmeleri için gönderdiği peygamberdi. Müjdede Peygamber Yahya ile ilgili yazılı olanlara ve Yahya'nın Mesih'in yolunu nasıl hazırladığına kulak verelim. Matta müjdesinin 3. bölümde kutsal yazılar şöyle diyor: Matta 3:1-5. O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu: "Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır." Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla söze edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: "Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin" diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalem bütün Yahudiye ve Şeria yöresine halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Şimdi burada biraz ara verelim ve ne okuduğumuz hakkında düşünelim. Yahya'nın mesajını duydunuz mu? Kısaca ifade edecek olursak Yahya şunu vaaz etti: "Günahlarınızdan tövbe edin, kötü işlerinizden vazgeçin ve gökyüzünden size gelmiş olan kutsal Mesih ile karşılaşmaya hazırlanın." Günahlarını Tanrı'nın önünde itiraf eden kişiler, ırmakta Yahya tarafından vaftiz edildiler. Peygamber Yahya'nın vaftizci Yahya olarak tanınmasının nedeni budur. İnsanlar suda vaftiz olarak günahlarından yıkanamazlar. Su vaftizi yalnızca onların günahlarından tövbe ettiklerini ve Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmeye hazır olduklarını gösteren bir belirtidir. İşaret, gösteri. Kendilerini vaftiz etmesi için Yahya'nın çağrısına karşılık veren kişiler, çok ünlü iki Yahudi mezhebine Sadukiler ve Ferisiler mensuptular. Sadukiler en zengin ve varlıklı Yahudilerdi ve Roma yönetimi üzerinde nüfusa sahiplerdi. Ama peygamberlerin yazılarına yüreklerinde hiç önem vermiyorlardı. Ferisler ise dua etme, oruç tutma, sadaka ve ondalık verme konusunda çok gayret gösteren din bilginleriydiler. Ancak bu şekilde tapınmaları yetersiz ve değersizdi. Çünkü Tanrı katında kendi çabalarına güvenerek doğru olmaya çalışıyorlardı. Ferisiler aynı zamanda gerçek Tanrı sözüyle kendi geleneklerini bir araya getirerek karıştırıyorlardı. Bunun sonucu olarak Tanrı'ya olan tapınmaları, kendi gruplarına ait olmayan kişileri aşağılayan bir gösteriden başka bir şey değildi. Özetleyecek olursak, Ferisiler ve Sadukiler Tanrı'yı dudaklarıyla onurlandırıyorlardı ama yürekleri ondan uzaktı. Şimdi müjdeyi okumaya devam edelim ve Yahya'nın bu din bilginlerini iki yüzlü oldukları için nasıl azarladığını dinleyelim. Kutsal yazılar şöyle diyor.
Matta 3:7-15.
Ne var ki birçok Ferisi ile Saduki'nin vaftiz olmak için kendisine geldiklerini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için su ile vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruh ve ateş ile vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yiyecek, samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celil eden Şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmaya çalıştı. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. Böylece Yahya Rab İsa'yı Şeria ırmağında vaftiz etti. Bazılarınızın aklına belki şöyle bir soru gelebilir. Günahsız olan İsa, Yahya'dan neden onu vaftiz etmesini istedi? Rab İsa'nın hiçbir konuda tövbe etmesinin gerekmediği gerçektir. Çünkü hiçbir zaman günah işlemedi. O zaman İsa, neden günahkarları vaftiz etmekte olan Yahya'nın, onu da vaftiz etmesi için Yahya'nın yanına geldi? İsa bu konuda ne söyledi? İsa Yahya'ya şöyle dedi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. İsa vaftiz olarak önümüze izlememiz için yalnızca bir örnek koymakla kalmadı. Ama aynı zamanda bizlerden biri olarak yaşamak ve bizim yerimize ölmek için gelmiş olduğunu da gösterdi. Bölümün sonunda kutsal yazılar şöyle der.
Matta 3:16-17.
İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. Dostlar, göklerden yankılanan ses kime aitti? Bu ses Rab Tanrı'nın sesiydi. Tanrı ne dedi? Tanrı İsa hakkında şunları söyledi. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Daha önce kutsal yazılarda Peygamber Davut'un ve Melek Cebrail'in Mesih'i Tanrı'nın oğlu olarak adlandırdıklarını gördük. Şimdi Tanrı'nın kendisinin İsa'yı hoşnut olduğum sevgili oğlum olarak çağırdığını okuyoruz. Tanrı İsa'yı neden oğlum diye adlandırdı? Daha önce görmüş olduğumuz gibi İsa Tanrı'nın oğlu olarak adlandırılır. Çünkü o doğrudan gökyüzünden geldi. İsa'nın yersel bir babası yoktu. Tanrı sonsuz sözünü bir bakirenin rahmine yerleştirdi. Burada İsa'nın Tanrı oğlu olarak adlandırılması için başka bir neden daha görüyoruz. Tanrı onu diğer insanlardan farklı bir yere koymak için oğlu olarak adlandırdı. İsa'nın Adem oğullarından farkı nedir? Adem soyundan gelen herkes günah tarafından lekelenmiş bir doğaya sahiptir. Ama İsa'nın doğasında günah lekesi yoktu. O tek bir günah bile işlemedi. Çünkü Tanrı'nın kutsal ruhundan geldi. Mesih bizimkine benzeyen fiziksel bir beden aldı ama günahlı doğamızı almadı. O kutsal ve mükemmel bir doğaya sahipti. Bu nedenle kutsal olan Tanrı aynı bir babanın itaatkar ve sadık oğlundan hoşnut olduğu gibi ondan hoşnut olabilirdi. Bir oğlun babasının gölgesi olduğu söylenir. Oğlu gören biri onun babasının nasıl olduğunu anlar. Benzer şekilde İsa'yı tanıyan herkes Tanrı'nın nasıl olduğunu bilir. Çünkü İsa Tanrı'nın doğasını göstermek için Tanrı'dan gelen biridir. Tanrı'yı şimdiye kadar hiç kimse görmemiştir ama Mesih onu bize tanıttı. İsa kutsal bir doğaya sahip olan tek bir insandı. Çünkü yalnızca o Tanrı'nın kutsal ruhundan geliyordu. Tanrı bu yüzden gökyüzünden seslenerek şu sözleri söylemekten utanmadı. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Bugünkü programımızın geri kalan zamanında Yahya İsa'yı vaftiz ettikten sonra neler olduğunu görmek için 4. bölümü okumaya başlayacağız. Kutsal yazılar şöyle der.
Matta 4:1-11.
Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa, 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, eğer Tanrı'nın oğluysan, söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz ama Tanrı'nın ağzından çıkan her bir söz ile yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, eğer Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine İblis, İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Şeytan 3 kez İsa'yı ona itaat etmesi ve günah işlemesi için ayartmayı denedi. Her 3 seferinde de İsa ona Tanrı sözünden aktarmalarıyla karşılık verdi. Şeytan Adem ve Havva'yı Adem bahçesinde günah işlemeleri için nasıl ayarttıysa aynı şekilde Rab İsa'yı da çölde ayarttı. Ama İsa günah işlemedi. İblis İsa'yı neden ayarttı? Çünkü İsa'nın Adem oğullarını kendi egemenliğinden kurtarmak için gökyüzünden yeryüzüne gelmiş olan kutsal kurtarıcı olduğunu biliyordu. Şeytan aynı zamanda şunu da biliyordu. Eğer İsa tek bir günah işlerse Adem oğullarını günahın egemenliğinden kurtaramazdı. Şeytan işte bu yüzden İsa'yı rahatsız etti ve onu aldatmaya çalıştı. Ama İsa şeytanın tuzağına düşmedi. Evet. Şeytan, atalarımız Adem ve Havva'yı yendi ve lekelenmelerine neden oldu. Ama Tanrı'nın kutsal oğlunu yenemedi. Rab İsa günah işleyemezdi. Çünkü Tanrı günah işleyemezdi. Baba nasılsa, oğul da öyledir. İsa, insan bedenindeki yaşayan ve güçlü Tanrı sözüydü. Tanrı, onu dünyaya Adem'in çocuklarını şeytanın gücünden ve günahın cezasından kurtarması için gönderdi. Bu nedenle kutsal yazılar Mesih'ten şöyle söz ederler. Böyle bir başkâhinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur. O, öbür başkâhinler gibi her gün önce kendi günahları, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. İbraniler 7 26-27.
Dostlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde İsa'yı izlemek amacı ile Peygamber Yahya'dan ayrılan öğrencilerin neden böyle yaptıklarını öğrenmek için bizlerle tekrar buluşmanızı bekliyoruz. Tanrı bugün okuduğumuz konularla ilgili size anlayış versin. Programımıza son verirken sizleri kutsal yazılardaki şu ayetle baş başa bırakıyoruz. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. 1. Yuhanna 3:5.